Biz burada kalıcıyız. Değerli dinleyenler, Ankara'dan, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan tüm dinleyicilerimize merhaba diyoruz. 17 Mart 2015'te 14 haberlerinin hemen ardından yine Biz Burada Kalıcıyız programında sizlerle birlikteyiz. Programı sizler için Nurettin Turan hazırladı. Teknik masada Cihan Aydoğan bizlerle birlikte ve stüdyomuzda göç uzmanı hocamız Doktor Can Ünver. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz ve mikrofon başında ben Gülnur Akalın. Yine 50 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 veya +90 312 463 34 21 belge geçer numaramızda. +90 312 463 32 84. Ayrıca programımıza ait bir blog adresimiz de var. bizburada.blogspot.com. Programlarımızın tekrarını bu adresten dinleyebilir, gelecek programlarının konuları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Değerli dinleyenler, Biz Burada Kalıcıyız da bu hafta durağımız Hollanda. Hollanda siyasetinde Türk asıllı gençlerin rolünü konuşacağız. Türk asıllı gençlerin Hollanda siyasetine olan ilgisini konuşacağız. Telefon hattımızda konuğumuz Nermin Aydemir var. Nermin Hanım, programımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
Hollanda siyasetini konuşuyoruz. Sizin de bu alanda bir çalışmanız var. Hemen önce çalışmanızla ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz sizden?
Çalışma benim master tezimden oluşuyor. Master tezimi 2006-2007 seneleri arasında Hollanda'da Leiden Üniversitesi'nde yürütmüştüm. Bir alan çalışması. Orada yaşayan Türk kökenli, Hollanda'da yaşayan Türk kökenli gençlerimiz seçimlere katılacaklar mı? Böyle bir niyetleri var mı? Hı hı. Varsa veya yoksa bunun arkasındaki nedenler ne üzerine detaylı bir alan çalışması, mülakatlar üzerine kurulmuş, hı hı, bir alan çalışması.
Evet, o zaman sorumuzun cevabını en iyi sizden alabiliriz diye düşünüyorum. Hollanda siyasetine Türk asıllı gençlerin ilgisi ne oranda?
İlgisi ne oranda? Öncelikle belki de sorunuza en sonda söyleyeceğimi en başta söyleyerek başlamak, hı hı, gerekiyor. Ne yazık ki gençlerimizin hayatlarında, düşünce, duygu dünyalarında Hollanda siyasetine katılım bir temel öncelik maddesi değil, temel öncelikleri değil. Hı hı. Araştırmanın sonucu bunları veriyor. Bir katılım düzeyi var, umut veren gençlerimiz var orada, hayli güçlü gelen bir nüfusumuz var. Bunların da getirdiği bir nüfuz var, bir güç var. Hollanda siyasetine kendi doğrularını savunacak şekilde geliştirdikleri bir potansiyelleri de var. Yalnız bu potansiyelin de çok çok geliştirilme, çok çok daha ileriye götürülme ufkuna sahibiz biz Hollanda'da yaşayan Türkler olarak. Bu arada ben de her ne kadar işin akademik tarafında olsam da şu anda orada yetişmiş bir gurbetçi kızıyım ve dolayısıyla belki de size de teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yurt dışında yaşayan Türklerimiz, hı-hı, için Türkiye'nin Sesi Radyosu ne demek? Sizin jenerik müziğiniz ne demek? Onun getirdiği nostaljik hisler ne demek? Onları çok iyi bilen birisiyim. Çok da teşekkür ediyorum.
Biz de size çok burada teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Dinliyorum. Buyurun.
Şimdi seçimlere katılım çok önemli. Siyasete katılım çok önemli. İnsanlarımız da zaman zaman siyasetin çok da olumlu bir imajının olmadığını görüyoruz. İşte burada, hı hı, siyasilerin kendi aralarında çekişmeler veya siyasi süreçler içerisindeki menfaat ilişkilerinin rol aldığını görüyoruz ama siyasetin bizim hayatımızdaki çok önemli, çok temel ve aslında bizi toplumları, bunun için Hollanda'daki Türk toplumunu, Hollanda toplumunu da tabii ki koyabiliriz, daha ileriye, daha güzele götürme potansiyeli çok fazla barınmakta. Yani siyaset aslında birçok farklı tanımını yapabiliriz ama siyaset temel olarak içinde yaşadığımız kuralları ortaya koyma ve onların şekillendirme aracı. Programımızın çok güzel bir başlığı var. Ne diyoruz? Biz burada kalıcıyız diyoruz. Biz artık burada ev sahibiyiz diyoruz. Biz burada geçici misafirler değiliz diyoruz. Biz burada geçici misafirler değilsek, ev sahibiysek bir takım haklarımız var. Bir takım ayrıcalıklarımızın olması lazım ev sahibi olarak. Ama bunları yerine getirmek için de bir takım yükümlülüklerimiz olması lazım. Bir takım katkılar sunmamız gerekiyor. O yüzden kurallar bütününü, yani hukuku şekillendiren siyasi süreçte çok daha aktif olmamız gerekiyor. Bunu ben hep şu örnekle ortaya koymaya çalışıyorum. Yani bir yere gittiğinizde artık siz ev sahibiyseniz bir köşeye çekilip evin hanımının yemeği getirmesini beklemeyeceksiniz artık, hani tabiri caizse. Bizim artık süreçlere çok aktif katılmamız gerekiyor. Bir menüyü beğenmiyorsak, o bizim ihtiyaçlarımızı, taleplerimizi herhangi bir nedenden ötürü zevkimize yanıt vermiyorsa, alternatif bir menü sunma gayretimizin ve çabamızın olması gerekiyor. Siyasi kararlardan memnun değilsek, o siyasi mekanizmaların, kararların içine girerek hukuku kendi ihtiyaçlarımız, kendi taleplerimiz doğrultusunda şekillendirmemiz gerekiyor. Araştırmalar bize bilginin, siyasi sistem hakkındaki bilginin siyasi katılımda çok temel bir işlevinin olduğunu ortaya koyuyor. Yani siyasi bilgi nedir? Bir devletin işleyişi, kuralları, kurumları hakkında bilgi sahibi olmaktır. Yani Hollanda örneğinden yine yola çıkacaksak, oradaki partilerin, mesela Hristiyan Demokratların İşçi Partisi'nden nerede ayrıştığını, nerede birleştiğini veya Yeşillerin, orada yaşayan Türk kökenli gençlerin okullarındaki Türkçe dersleriyle ilgili tutumlarını çok iyi bilmemiz gerekiyor ki seçimlerde de ilgimizin olması gerekiyor. Yani bir partiyi destekleyecek, ona seçim sabahı kalkıp oy verme gayreti, çabası içine girmemiz, bundan etkilenmemiz, bu doğrultuda ilgi sahibi olmamız için kurallar, düzenler, aktörler hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bilgi eksikliği gençlerimizin siyasi katılım konusundaki çabaları, eksikleri konusundaki en temel negatif faktör olarak karşımıza çıkıyor burada. Evet. Devam edeyim mi, yoksa sizin detaylı sorularınız olacak mı?
Hemen araya girmek istiyorum ama özellikle bu siyasal sistem hakkında bilgi eksikliği temel sorunlardan biri dedik. Bu bilgisizlik nasıl giderilir acaba? Yani gençlerin dikkatini nasıl çekebilir Hollanda siyaseti?
Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Hani çok negatif bir resim ortaya koymak istemiyorum. Çünkü bizim yani işçi göçü henüz 50 senelik bir mazisi olan bir süreç. Ve 50 senede çok ciddi yollar kat ettik. Ancak siyasi katılım üzerindeki literatür, bu Hollanda örneğindeki Türklerde veya Avrupa'daki azınlıklar için sadece geçerli değil, bunun Amerika'daki veya başka ülkelerdeki örneklerini de görüyoruz. Azınlıklar, farklı kökenlere mensup kişiler siyasete katılım noktasında toplumun diğer kesimlerine, yani native dediğimiz ana unsurlarından biraz arkada kalıyorlar. Burada ailede siyasete öğrenememek çok ciddi bir negatif etmen. Ne yapıyoruz? Mesela Türk politikası hakkında konuşalım. Türk politikasına bizim ilgimiz, bilgimiz nereden geliyor? Akşam yemeği seyrederken çocuk annesiyle babasıyla haberlerde sürekli o tartışmaların içerisinde oluyor. Fakat Hollanda örneğindeki Türklere bakarsak, veya aynı şey Faslılar için de söyleyebiliriz, Surinamlar için de söyleyebiliriz, İngiltere'deki Pakistanlılar için de söyleyebiliriz, Amerika'daki Hispanik gruplar için de söyleyebiliriz. Aileden siyasi bilgi kanalları çok fazla açık değil. Aileden gelecek siyasi bilgi kanalları açık değil. Yakınlardan çok fazla açık değil. Arkadaş çevresinden çok fazla açık değil. Siyaset hayatın ya da Hollanda siyaseti hayatın çok önemli, çok temel bir parçası değil. Hı-hı. Halbuki okullarındaki kurallar, düzen ona göre şekilleniyor. Sağlık kurumlarındaki kurallar, düzenler ona göre şekilleniyor. Toplumun birçok farklı, toplumsal hayatın hemen hemen her boyutundaki kurallar ona göre şekilleniyor. Bu konuda bilgi sahibi mutlaka olmak zorundayız. Azınlıkların veya göçmen kökenli seçmenlerin bilgi sahibi olmasında İngilizce recruiting agencies dediğimiz şey çok önemli. Yani bizi siyasi hayatla tanıştıracak aracı kurumlar, kuruluşlar, networkler, sivil toplum organizasyonları, bunlara çok fazla ağırlık vermeliyiz. Yine benim araştırmamda şu çıktı. Okullardaki vatandaşlık derslerinin Türk çocukları üzerinde çok olumlu bir etkisinin olduğunu gördüm. Belki de Hollandalı yetkililer üzerinde de daha fazla çabamız olması gerekiyor. Türk çocukları veya yabancı kökenli çocuklar üzerinde vatandaşlık dersini daha etkin bir şekilde işlemelerini sağlamak için. Çünkü vatandaşlık dersi hani toplumun ana gruplarında çok da fazla rağbet görmeyen bir ders. Yani zaten bildikleri şeyleri anlatıyorlar ama bizim çocuklarımızın ilk defa sistemle belki de entegre olmaya başladıkları mekanizmalardan bir tanesi. O yüzden vatandaşlık dersi çok önemli. Buradaki münazaralar çok önemli. Bir diğer önemli olay, önemli konu yine dil bilgisi. Bizim çocuklarımız kendi aralarında böyle yarı Türkçe yarı Hollandaca karma bir dil konuşuyorlar. Ve ne yazık ki zaman zaman hem Türkçe'ye hakimiyet konusunda hem de Hollandaca diline veya bulundukları diğer ülkelerin dillerine hakimiyet konusunda bir takım eksiklikler yaşıyorlar. Bunlara dil bilgisine ve eğitim seviyesine daha fazla eğilmemiz gerekiyor. Eğer güçlü bir Türk diasporası istiyorsak orada bulundukları ülkelerdeki gençlerimizin dil ve eğitim seviyeleri üzerinde özenle çok büyük önemle durmamız gerekiyor. Bunlar ne yapacak? Dil bilgisi, eğitim seviyesi ve siyaset hakkındaki bilgi ilerledikçe bizim partiler üzerindeki baskı kurma veya kendi perspektifimizi öne sürme ve bunu savunma taleplerimiz artacaktır ve çok olumlu katkılar sağlayacaktır diye düşünüyorum.
Evet. Hocam sizin soracağınız bir şey evet, var herhalde.
Nermin Hanım merhaba.
Merhabalar Can Bey, merhabalar.
Nasılsınız? İyisiniz.
İyi. Çok teşekkür ediyorum güzel, Can Hocam. Çok
güzel,
sağ olun.
Güzel ve içeriği bakımından doyurucu şeyler anlatıyorsunuz. Bu arada aklıma bir şey geldi benim. Şimdi aslında Batı toplumlarında bir siyaset yorgunluğu da var. Yani şimdi oradaki siyaset bizdekinden farklı olarak farklı süreçlerle ilerliyor. Hedefler değişik, tartışmaların düzeyi ve içeriği çok farklı. Mesela seçmen davranışı açısından bakacak olursak, %70'lere gelen bir oy katılımı ya da seçim katılımı mesela bir Batı Avrupa toplumu için bayağı iyi bir katılım sayılıyor. Türkiye'de düşük sayılır o mesela.
Evet.
Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Yani Hollanda toplumunda da aslında siyasete olan ilginin işte bu artık modernleşme sonrası falan deniyor biliyorsunuz. Bu dönemlerde giderek böyle yani azaldı. eski önemini kaybettiği anlaşılıyor. Şimdi dolayısıyla bundan da etkileniyorlardır hiç kuşkusuz bizim gençlerimiz, orada yetişen insanlarımız. Yani bir bu. İkincisi de şimdi ilginin bu kadar azaldığı bir dönemde bir çağda diyelim. Bir de yani kabul görme meselesi var. Yani hem kabul görmezlerse hem de böyle çok da önemli bir olgu olmaktan çıkmışsa siyaset. Dolayısıyla çok büyük beklentiler içine girilmemesi doğaldır diye düşünüyorum. Fakat bir şey söylediniz, ona da katılmamak mümkün değil. Aslında çok önemli de başarılar kazanıldı. Yani özellikle işte birkaç ülkede bakıyoruz, henüz Fransa'da yok fazla. Ama Belçika'da, Hollanda'da ve Almanya'da sayılar gittikçe artıyor. aktif siyasetin içinde bulunan gençlerimiz, Türk kökenli insanlarımızın sayısının giderek arttığını ve bunlar giderek etkin pozisyonlara da gelmeye başladılar. Yani bu hem bu bunlar tabii çok sevindirici ve aslında bence gurur verici. Bilmiyorum yani siz de herhalde aynı düşünceyi paylaşıyorsunuz.
Can hocam şimdi çok can alıcı sorular için çok teşekkürler. Bir kere o Batı Avrupa ülkelerindeki, Batı demokrasilerdeki siyasi yorgunluk konusunda çok hemfikiriz. Evet, o ülkelerde bir siyasi yorgunluk var. Çünkü meselelerini çok büyük ölçüde çözmüş durumdalar. Kendi seçim sabahı günü gidip işte giyinip işte oy verme merkezine kadar gidip hani bu zorlukları hani tırnak içerisinde söylüyorum veya bu zahmeti göstermelerinin karşısında alacakları menfaat çok fazla değil veya çok fazla büyük istekleri, talepleri yok veya siyasete katılma noktasında farklı biliyorsunuz seçimlere katılım tek siyasi katılım aracı değil, birçok farklı yolu var. Nedir işte protestolar düzenlersiniz, kampanyalar düzenlersiniz, medyada aktif olursunuz, lobicilik faaliyeti yürütürsünüz vesaire vesaire. Birincisi bu aslında demokrasiler için, katılımcı siyaset için çok da sağlıklı olmayan bir konu ve özellikle Avrupa Birliği'nin seçimlerinde seçmenlerin daha fazla katılmaları için çok ciddi talepler var. Çünkü bir takım kararlar alınıyor ama o kararları eğer vatandaş seçimler aracılığıyla katılmazsa o kararların bir bağlayıcılığı bulunsa bile meşruiyeti kalmıyor. Çünkü o kararlar, o yapılan hukuk vatandaşların üzerinden gerçekleşmiyor. Bilmiyorum siz bu konuda ne dersiniz? İkincisi şöyle bir şey daha var. Yani toplumun ana kesimleri belki kendi meselelerini hallettiler. İşte Protestan Hollanda örneğinden eğer yola çıkacak olursak yine Protestanlarla Katolikler veya işte daha sosyalist gruplar, Hollanda siyaset için konuşuyorum, kendi meselelerini aralarında çözdüler ve çok da fazla çözülecek mevzu kalmadı. Ancak bizler oradaki yabancı kökene mensup ve yeni yeni aktif vatandaşla geçmekte olan kişiler olarak birçok meseleye sahibiz. Dillendirmek istediğimiz, çözüm aradığımız, ortaya koymak istediğimiz, hukuku şekillendirmek istediğimiz, bizi önümüze konulan kuralları değiştirmek istediğimiz pek çok mevzu var. İşte bunlar neler? Helal et, işte cami yapımı, okullarda ana dil eğitimi, Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili kurallar. Bunlar ilk aklıma gelen örnekler.
Evet.
Bizim daha çözmemiz gereken çok fazla mesele var. Ve evet, siyaset Batı toplumlarının temel önceliği değil. Bunun tabii ki Türk toplumuna da ve diğer göçmen kökenli toplumlara da yansıması var. Ama bunu keşke çözebilsek diye düşünüyorum. Bunu eğer çözdüğümüz takdirde bu bize açık mevcut kanallar, meşru kanallar doğrultusunda kendi perspektifimizi sürece dahil edebildiğimiz takdirde çok fazla kazanımlar elde edeceğimizi düşünüyorum. İşte IŞİD örneği mesela bunun çok çarpıcı bir sonucu. Eğer siz siyasete meşru kanallar vasıtasıyla katılamıyorsunuz, eğer beğenmediğiniz bir menü, beğenmediğiniz menülerin oluştuğu sofraya zorla oturuluyorsunuz, IŞİD nedir aslında? O sofraya bir atılmış bir tekmedir diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz?
Evet, onun tabii başka sebepleri de var çok. Sadece
hayır, kadar... tabii ki evet. Başka sebepleri de
fakat
var.
Fakat doğru, katılıyorum. Yani şimdi işte tabii bizim gençlerimiz, bizim insanlarımız için biraz daha cazip olması gerektiği noktasındayız. Bunun için de aslında sivil toplum örgütlerimizin çok ciddi çalışmalar yapması lazım ki Hollanda'da bunu görüyoruz da. Yani aslında Hollanda'daki Türkler örgütlü vaziyetteler. Ve oldukça önemli etkinlikleri gerçekleştiriyorlar. Fakat zaman içinde herhalde yani işte bu kalıcılık ve aidiyet hissi arttıkça bu çok daha farklı düzlemlere taşınacaktır. Yani o bakımdan aslında iyimser olmak gerekir bence. Ama işte bizdeki siyaset tamamen farklı. Bizde bazen çok heyecanlı bir futbol maçı gibi olabiliyor. Ondan sonra Hollanda'daki de işte ne bileyim belki daha sakin bir cross yarışmasına benzer yani. Onunla mukayese etmek gerekirse.
Fazla... Golf demek gerekiyor saatlerce süren.
Evet, müsabaka içerisinde de çok farklı şeyler olmaz yani. Sonuç olarak bunun etkisi var ve tabii bizim insanlarımızın da Türkiye siyasetine olan ilgilerini bu şekilde de izah etmek mümkün yani bir anlamda. Evet. Evet,
ben bizim siyaset anlayışımıza gelince bir şey sormak istiyorum Nermin Hanım size. Acaba şimdi biz programımızda birçok konuk alıyoruz. Yurt dışında uzun yıllar yaşamış, orada doğmuş, büyümüş konuklarımız oluyor. Hep genelde oradaki sadece Hollanda'daki değil diğer Avrupa ülkelerinde olan Türkler için de hep ana vatana dönük çalışmalar yapıldığı yönünde bunun en büyük sorun olduğu konuşuluyor genelde. İşte evde Türkçe konuşulması, Türkçe yayınların takip edilmesi, tekrar Türkiye'ye dönük bazı çalışmalar yapılması bu her şekilde ilerlemeyi yavaşlattığı yönünde. Acaba Hollanda'daki Türk gençleri Türk siyasetini takip ediyorlar mı yoksa tamamen siyasetten uzaklar mı? Yani buraya dönük de bir ilgileri var mı? Onu merak ediyorum ben.
Şimdi yapılan bu yönde de mevcut çalışmalar var. Sesimi duyabiliyorsunuz değil mi?
Evet. Alo. Dinliyoruz biz sizi. Buyurun.
Şimdi tabii ikili aileyetler olunca konular biraz daha karmaşıklaşabiliyor. Çok farklı sonuçlar çıkabiliyor göçmen topluluklarında. Mesela bulundukları ülkede farklı siyasete ilgileri düşük toplulukların geldikleri veya ana vatanlarına yenilip çok daha büyük ilgileri olabiliyor. Veya bulundukları ülkelerde daha sol partileri destekleyen grupların ana vatanlarında daha muhafazakar partilere oy verdiklerini görebiliyoruz. Burada farklılıklar var. Yalnız burada belki de şunun iki noktanın altını çizmek gerekiyor. Birincisi biz ilk neslin ana vatandaki siyasete daha fazla ilgili olduğunu görüyoruz. Ana vatandaki siyaset hakkında daha fazla bilgi sahibi ve daha büyük bir katılım isteği beslediğini duyuyoruz. Ancak üçüncü ve dördüncü nesille birinci neslin seçmen davranışları arasında büyük farklılıklar var. Üçüncü ve dördüncü nesil ana vatandaki siyasete birinci nesil kadar ilgili değiller. Birinci nesil kadar büyük bir gündem maddesi teşkil etmiyor ana vatandaki siyaset. Bu birinci konu. İkinci konu da bunlar aslında birbirlerini besleyen süreçler. Yani siz eğer ana vatandaki siyasete ilgi sahibiyseniz bulunduğunuz ülkedeki siyasete de daha fazla ilgi sahibi olabiliyorsunuz. Veya bulunduğunuz ülkede yine Türk kökenli göçmenler açısından veya Türk kökenli kişiler açısından bakacak olursak Türk organizasyonları veya işte ana vatanla ilgili siyasal süreçlerin içerisinde olan kişilerin bulundukları ülkedeki siyasal süreçleri de daha yakından takip ettiğini görüyoruz. Aynı dil öğrenmek gibi. Öğrendiğiniz farklı diller zaten bildiğiniz dilleri veya işte diğer dilleri daha iyi öğrenmenizi, daha iyi konuşmanızı sağlıyor. Bunlar birbirlerinin önünü kesen değil, birbirlerini besleyen süreçler.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Nermin Hanım programımıza.
Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu arada belki son bir not olarak şunu tabii, da altını çizmek gerekiyor. Bilmiyorum zamanınız
tabii,
var mı?
Tabii buyurun lütfen.
Şimdi Türk kökenli milletvekillerinin, siyasilerin siyasal arenada olmalarını görmek çok gurur verici bir olay. Gerçekten de Can hocamızın dediği gibi onların etkin bir şekilde hem göçmen meselelerini savundukları, yani göçmen meselelerle ilgili olduklarını hem de bulundukları ülkenin siyasetinin bir diğer başlıklarına da yöneldiklerini görüyoruz. İşte sağlık gibi, ekonomi gibi, eğitim gibi vesaire vesaire. Fakat aktif bir siyasal katılım, yani kitlesel bazda aktif bir siyasal katılım Türk kökenli veya diğer azınlık kökenli milletvekillerinin, siyasilerin de arkasında çok ciddi bir destek olacaktır ve onların çok zor olan siyasal arenadaki işlerini de daha kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Yine bekliyoruz programımıza.
Başarılar diliyoruz Nermin Hanım. Görüşmek ümidiyle tekrar. Sağ olun.
Yayınlar, iyi günler.
Teşekkürler.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com
Biz burada kalacağız. Devam ediyor değerli dinleyenler. Hollanda siyasetinde Türk asıllı gençlerin rolünü konuşuyoruz. Katılımlarını, ilgi alanı mıdır gençlerimizin, değil midir? Bunu konuşuyoruz. Nermin Aydemir'i uğurladık. Şimdi telefon attığımızda Veys Güngör olacak. Veys Bey merhabalar.
Merhabalar Gülnur Hanım. Merhaba Can Hocam.
Merhaba Veys Bey. Bilmiyorum. Nasılsınız? İyi misiniz?
Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
Sağ olun. Teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ediyoruz. Veys Güngör, Türkiye ve Araştırmalar Merkezi Başkanı. Hemen dinleyicilerimize hatırlatalım. Sizi programımıza sıkça alıyoruz ama yine de ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Veys Bey, Hollanda siyasetinde Türk asıllı gençlerin rolünü konuşuyoruz. Sizce öncelikle ilgi alanları mı Hollanda siyaseti Türk gençlerinin?
Evet. Yani biraz önce Nermin Hanım'ı da dinlediniz, yapmış olduğu araştırma bir defa daha göstermiştir ki Hollanda Türk toplumu, tabii özellikle de gençler, araştırma o konuda olduğu için Hollanda siyasetine maalesef pek ilgi duymuyorlar. Hatta çok can alıcı bir cümle var, tespit var. Deniyor ki görüşülen gençlerin Hollanda toplumu ile ilişkileri son derece kısıtlı. Yani bırakın siyaseti, geniş anlamda bir sınırlı iletişim söz konusu. Bu hem Hollanda'daki Türk toplumunu temsil eden bizleri hem de Hollanda toplumunu ciddi şekilde kuşkulandırıyor, endişelendiriyor bu tutum, bu tespit.
Evet, Nermin Hanım'ın çalışmasıyla ilgili dinleyicilerimizi aslında bilgilendirmedik. Önce onu da söylemek istiyorum ben. 15 ile 17 yaş arasında değişen 20 Türk Hollandalı gençle detaylı görüşmeler yapılarak Nermin Hanım'ın çalışması tamamlanmış. Ona da aynı soruyu yönelttik ama sizin farklı bir fikriniz olabilir mi? Sizce bu ilgisizlik ve bilgisizlik nasıl giderilebilir? Ne tür çalışmalar yapılabilir?
Yani tabii Nermin Hanım da bazı önerilerde bulmuş, ben de katılıyorum. Şimdi burada çok farklı aktörlere görev düşüyor. Öncelikle bu işin sorumlusu olan, yani direkt adres gösterilen yer Hollanda siyasi partileri. Hollanda siyasi partilerinin ülkedeki yabancı gençlere dönük ve özellikle de tabii ki Türk gençlerine dönük özel bir etkinliklerin olmadığı ortaya çıkıyor. İlgilenmiyorlar veyahut gençlerin ilgisini çekmiyor. Buraya. Diğer taraftan bize görev düşüyor. Yani sivil toplum kuruluşlarına ciddi görev düşüyor. Biz de demek ki faaliyetlerimizin çoğunda Nermin'in ifade ettiği gibi yüzümüzü Türkiye'ye yöneltmiş olmakla bir tespitle karşı karşıyayız. Bu da bizim hatamız. Bundan sonra daha çok Hollanda gündemine ağırlıklı endeks olarak faaliyet yapmamız gerekiyor. Üçüncü olarak da sizin yani Türkçe yayın yapan, dünyanın neresinde olursa olsun ama Hollanda'da da dinlenen, okunan, seyredilen Türkçe yayınlara da çok ciddi şekilde görev düşüyor. Bir başka öneriyim, Nermin de buna işaret etmiş. Gençlerin şahsiyetlerin şekillenmesinde örnek aldıkları rol modellerin de siyasete ilgi duymaları gençlerin siyasete olan ilgisini artıracaktır diye böyle 4-5 tane teklif sunulabilir ve üzerinde çalışılabilir.
Peki Türk gençlerinin özellikle yaşadıkları ülkenin siyasetine ilgi duymaları, özellikle biz Türk gençler için konuşuyoruz. Ne gibi katkılar sağlar? Yani kendi problem Türk toplumunun problemlerini çözmede acaba yardımcı olur mu?
Yani bırakın Türk toplumunun problemini çözmelerini, bir defa bu gençler yani 15, 16, 17, 20 yaşındaki gençler sonradan ülkeye gelmiş gençler değil. Büyük çoğunluğu, ezici çoğunluğu bu ülkede doğmuşlar, bu ülkede eğitimlerini tamamlamışlar, bu ülkede hayatlarını geçirmişler. Yani sadece bizim problemlerimizle ilgili değil, bu ülkeye karşı bir sorumlulukları var. Yani bu ülkenin yönetimine talip olmaları gerekiyor. Bu ülke bizim ülkemiz demeleri gerekiyor. Bu ülkede var olan her sosyal sorun benim de sorunum olması gerekir diye bakması lazım. Tabii ki genel anlamda sorumluluğu üstlenince elbette göçmenlerin ve bizim ait olmuş olduğumuz toplumun da karşı karşıya olduğu işsizlik gibi, efendim eğitimdeki gibi veya başka alanlardaki sorunlar da kendiliğinden çözülmüş olur. Ama gençler de bırakın bizim sorunlarımızı çözmeye ait bir sorumluluğu, genel anlamda ülke genelinde bir sorumluluk olmuyor araştırmadan. Bu sonuç çıkıyor. Yani bu ülkeye sahiplenilmiyor. Bu ülke ile ilişkileri minimum derecede sınırlandırılmış. Bu tabii Türk toplumunun genel karakterini de ortaya koyuyor. Bu sadece bu araştırmada değil. Diğer araştırmalarda da bilmiyorum Can Hocam haklılık payı verecek midir bana. Türk toplumunun daha çok içe kapanık olduğuna dair bir kanaat var. Bu araştırmalarla da doğrulanıyor.
Doğrudur. Tabii Beyiz Bey haklısınız tabii de. Şimdi bu siyasete katılma meselesi de yahut da ne bileyim ilgi gösterme biraz eğitim düzeyinin yüksekliğiyle de doğru orantılı. Yani evet. Şimdi günlük işte ne bileyim gayreler içerisinde boğulmuş. Hiçbir meslek öğrenmemiş. Ondan sonra eğitimden gereken işte fırsatları eğitimde bulamamış. Birçok insan var, birçok genç var. Onlar için siyaset falan tabii son derece lüks gelebilir yani. Öyle düşünmek lazım. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani zaman içerisinde bu eğitim sistemini, eğitim düzeyimizi yükselttikçe bu alanlarda da faaliyet, bu alanlarda da etkinlik artacaktır. Onun için biraz belki içinde bulunduğumuz dönemlerde bize böyle tatminkar gelmeyen sonuçlarla karşı karşıyayız ama yani az önce Nermin Hanım'la konuşurken de söyledim. Yani işte siz de biraz evvel belirttiniz rol modelleri var. Bunları görecekler, görüyorlar ve işte sayılar artıyor. Mesela meclise girenlerin sayısı artıyor. Bence şey çok daha da önemli. Yani yerel düzeyde siyasete katılmaları bence halkla doğrudan yani içinde yaşadıkları toplumla doğrudan etkileşim içerisine girmeleri açısından çok önemli. Ama dediğim gibi yani bunun içinde belli bir düzeyde olmak lazım. Hem eğitim düzeyi olması lazım. Aynı zamanda da toplumda sunulan diğer fırsatların en iyi şekilde kullanılması lazım. Sosyalizasyonun tamamlanması lazım. Yani aile içinde veyahut da Türk toplumu içinde tamamlanmış olan sosyalizasyon yetmeyecektir. Yani o kanaatteyim.
Şimdi hocam yarın biliyorsunuz 18 Mart burada il genel meclis seçimleri var.
Evet, evet.
Birçok siyasi partiden arkadaşımız aday adayı. Ama aynı zamanda lokal olarak örneğin Amsterdam'da multikültürel pürüz dediğimiz bir bizim çocukların, gençlerin kurmuş olduğu siyasi parti de kendi adaylarını ortaya koyarak siyasette yer aldılar. Yani siyasi katılımın bu çerçevesinde farklı bir gelişim de söz konusu. Hem geleneksel siyasi partilerin içerisinde Türk gençleri aday oluyorlar. hem de kendi siyasi teşekküllerini oluşturarak lokalden artık yönetime talip olmak istiyorlar. Bu arkadaşlar örneğin geçen yıl yapılan belediye seçimlerinde 4500 tercihli oy almışlardı. Semt belediyesinden bir tane aday çıkarabildiler. 5500 alsalardı genel belediyeye bir üye göndereceklerdi ama şimdi il genel meclisine de katılıyorlar. Yavaş yavaş böyle kendi partilerini kurma gibi bir eğilim de var. Tabii bu tartışılabilir. Evet. Yani Hollanda'daki, Avrupa'daki Türklerin kendi siyasi örgütlerini kurmalarının zamanı gelmiş midir, gelmemiş midir? Başlı başına bir tartışma konusu ama böyle bir gelişme de söz konusu.
Vallahi bu aslında biraz tabii tartışılması gereken bir şey. Bunun başka örneklerini Almanya'da da gördük geçmişte. Ben şahsi kanaatim bunların aslında Hollanda partileri içerisinde etkin bir şekilde yer almanın daha yararlı olduğu düşüncesindeyim. Doğrusunu isterseniz ben yani ayrışmaya götürebilecek farklı işte etnik unsurun kullanılarak ayrışmaya gidilmesi malum başlı başına büyük bir dert var yani ırkçılık derdi. Evet. Onları da böyle tahrik edici gibi geliyor bana, bilmiyorum. Yanılıyor da olabilirim ama yani şahsi kanaatim bu. Onun için işte şey olmuş, etabli olmuş, yerleşik hale gelmiş gelenekleri olan siyasi partiler hangi görüşten olursa olsun. Onların içerisinde yer almanın çok daha yararlı olduğu kanaatindeyim ama bu da bir şey, bir nevi bir deney. Bakalım görelim sonucunu yani. Evet. mutlaka kötü sonuçlanacak diye de bir şey yok tabii. Yani siyaset böyle, evet, bir şey. Sosyal süreçler insanı bazen çok yanıltıcı noktalara getirebiliyor. Biliyorsunuz, evet, siz de Veys Bey.
Evet.
Evet.
Yarınki seçimlerden bahsettiniz Veys Bey. Gençleri konuşuyoruz ama ben merak ediyorum, yetişkinlerin özellikle Hollanda siyasetine katılımları ne ölçüde? Yani temsil açısından şu anda Can hocamızın da sorduğu gibi partilerde kaç tane milletvekili mevcut Türk asıllı?
Yani genel mecliste, yani parlamentoda 5 Türk kökenli milletvekili var. Bunlardan 2 tanesi İşçi Partisi'nden atılmışlardı, dışlanmışlardı. Kendi siyasi kuruluşlarını kurdular mecliste. Ama yarın yapılacak, 18 Mart'ta yapılacak seçimler il genel meclis seçimleri. Hı hı. İl genel meclis seçimlerine sadece Türkler ve yabancılar da katılım az değil. Aynı zamanda yerlilerde de ciddi bir ilgisizlik var. Dolayısıyla yarınki seçimlere katılımın %50'lere 60'larda olacağını tahmin etmiyorum. Daha düşük olacak. Bu genel bir sorun. Yani il genel meclis seçimlerinde pek ilgi duymuyor Hollanda halkı. Bizimkiler de ona mutlaka uyacaklardır. Ama genel anlamda zaten 10 yıllardır yaşanan bir güven sorunu var seçmenle siyasi partiler arasında. Her seçim geldiğinde bu sorun tekrar tartışılır ve bir türlü giderilemedi bu güven. Güven sorunu hala Hollanda gündeminde, tüm Avrupa gündeminde olduğu gibi yerini korumaya devam ediyor. Bu da tabii ki katılıma direkt etki ediyor. Yarınki katılım herhalde, yani %30 olursa, %25 olursa Türklerin sandığa gitme oranı, ben sevineceğim.
Evet. O zaman genel olarak yani Hollandalıların da siyasetle çok ilgilenmediğini de söyleyebilir miyiz acaba? Yani sadece azınlıkların değil ama.
Yok. İl genel meclislerine farklı bir şey. Ama genel anlamda %50-55'i buluyor. Bizimkiler de o zaman %35-40'larda geliyor genel seçimlerde.
Evet.
Ama Türkiye'deki gibi %80-90 bir sandığa gitme Hollanda'da maalesef yok.
Evet, yani az önce de işte program başında söyledim. Genel bir böyle ilgisizlik, bir yabancılaşma var siyasete karşı.
Evet.
Bu da gerçi Nermin Hanım onu biraz sorunların çözülmüş olmasına atfetti ama ben onun ötesinde de başka farklılık şeyler, sebepler olduğu düşüncesindeyim. Yani işte bu son 30-35 yılın insanların davranışlarına büyük etki yapan doku değişikliği, düzen değişikliği, işte neoliberalizm falan, bu tür kolektif işte hak arama, kolektif etkin olma, siyasete kolektif bir şekilde ağırlık koyma alışkanlıklarını yıprattı yani. Sendikalar zayıfladı, siyasi partiler zayıfladı ve seçimlere katılım oranlarında düşme var. Çünkü insanlar batı toplumlarında, batı demokrasilerinde her ne kadar hala demokrasi kültürü devam, hatta güçlü bir şekilde devam ediyorsa da bireysel hak aramayla meselelerinin çözüleceği kanaatine varmış vaziyetteler. Yani bununla ilgili de bir takım araştırmalar var. Türkiye'den biraz farklıdır yani o bakımdan. Şimdi %50-60 deyince Türkiye'de herhalde siyasi partilerin böyle bir sonuçla karşılaşması bir kabus anlamına gelir. Yani kalkıp seçime gitmeyen insanların olduğu bir yerde çok demokratik şeyler alamazsınız. Ama şimdi bu Batı demokrasilerinde, Hollanda'da dahil Beyiz Bey, insanların siyasal hayata işte katılımları sadece seçimlere gitmekle olmuyor tabii. Yani daha farklı düzlemlerde onların fikrini sorma ihtiyacı duyuluyor her zaman. O bakımdan bence antidemokratik bir gelişme olarak da değerlendirilmemeli yani.
Tabii yani ifade etmiş olduğunuz demokrasinin kuralları ve hukuk devletinin kuralları çok farklı alanlarda işliyor. Yani evet. Demokrasiyi ve sistemi işletme artık eskisi gibi sokaklara dökülme ve masal sandığa gitmekle ölçülmüyor dediğiniz gibi. Hakikaten işte iki hafta önce bizim burada bir bakan ve müsteşar istifa etti. 15 yıl önce yaptıkları bir hatadan dolayı. Dolayısıyla sistem işliyor. Yani demokrasi işliyor. Kimse de protesto etmedi veya bunlar istifa etsin gösterisinde bulunmadan yeni metotlar, artık çağın getirdiği metotlarla bu arkadaşlar, örneğin bir bakan ve müsteşar 15 yıl önce, 10 yıl önce yapmış oldukları bir hatadan dolayı istifalarını verdiler ve köşelere çekildiler. Tabii günün şartlarına göre demokratik sistem işlevini devam ettiriyor. Katılım bir ölçü değil hocam, doğru.
Doğru ve tabii iletişim çok gelişti. Yani sosyal medyasından bilmem akla gelebilecek her türlü iletişim malzemesiyle, aracıyla insanlar ağırlıklarını koyabilir hale geldiler. Ve onları kale almak zorunda yani. Siyaset kurumunda onları kale almak zorunda. Böyle bir gelişme yaşanıyor. Yani aslında bilmiyorum Reis Bey, yani neresinden baksanız galiba o daha olumlu diyesi geliyor insanın. Şimdi demokrasiler geliştikçe bunlar işte yeni sürprizler bir anlamda belki. Türkiye
yani
için de ilerisi için.
Nesiller hocam daha çok protestolara alışkın, grupları görmeye alışkın, işte masraf, yoğunluk, insanları görmeye alışkın bir geleneğe sahip olduğu için tabii bize biraz ters ama yeni nesil bahsetmiş olduğunuz metotlarla çok daha bu işin işlediğini görebiliyor. Bize biraz yabancı gibi ama işliyor yani, sistem işliyor.
Evet, şimdi 7 Haziran seçimleri öncesi Türkiye'de yavaş yavaş sokaklarımız mesela şenlenmeye başladı. Daha adaylar belli değil. Aday adayları arabalarıyla, işte araçlarıyla, müzikleriyle seçimin olacağını Türk halkına hatırlatıyorlar. Şimdi Hollanda'da zannederim böyle bir şey söz konusu. Ne genel seçimlerde yani, ne belediye seçimlerinde.
Geçen gün mesela ülkeyi 10 yıllarca idare etmiş, hükümet olmuş Hristiyan Demokrat Parti'nin genel başkanıyla bir toplantı yaptı Türkler.
Evet.
Hiç abartmıyorum hocam, toplantıda 18 kişi var idi. Bir partinin genel başkanı geliyor salona ve 18 kişiye hitap ediyor ve çok iyi diyor. 5 kişiyle, 10 kişiyle toplantı yapmaya alışmışlar.
Evet,
siz Türkiye şartlarında bir genel partinin genel başkanı gelecek ve 18 kişi gelecek salona.
Mümkün değil. Yani, işte o da mesela genel başkanlar için bir başka kabus olabilir tabii.
Evet.
Yani işte şartlar böyle. Ben aslında şimdi yine bizim gençlerimize dönecek olursam, siz Türkiye olarak da çok ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Yani onlara olan ilgi herhalde gençlerde oldukça iyi. Yani ondan memnun musunuz Beyiz Bey? Yani sizin faaliyetlerinize olan destek mi?
Olsun. Evet hocam, özellikle doktora tezi yarışmalarımıza ilgi ciddi şekilde var. İşte önümüzdeki hafta Tolga Sakman Bey'in bir kitabı daha yayınlanıyor. O da Hollanda, Belçika ve Almanya'da Türklerin Siyasi Katılımı diye bir araştırma tekrar yayınlayacağız kitap halinde. Yani gençlerin yeni metotlarla ulaşıldığı an gençlerin katılımı faaliyetlere ciddi şekilde iyi ve kendi metotlarına bırakınca onlar mutlaka bir şeyler yapıyorlar. Örneğin kendi kendine organize eden gençler Filistin için 50 bin euro toplayabildiler. Çok somut bir örnekle geçtiğimiz 3 ayda. Buna benzer sivil ve kendi dilinden oluşan inisiyatifler var. Yani gençler mutlaka bir hareketlilik halindeler ve onların yönlendirmesi gerekiyor.
Evet. Elinize sağlık. Yani ben sizin tabii çalışmalarınızı takdirle izliyorum. Çok başarılı çalışmalar. Bu şeyde yani Avrupa'nın birçok yerinde hakikaten çok başarılı çalışmalar yapılıyor. Hollanda için de sizindir. Yani o alan o alana tamamen imzanızı atmışsınız. Şimdi tabii bu gençlerle çalışmaktan hiç vazgeçmemek lazım. Biraz zordur da tabii aslında onları cezbetmek, onların cezbedilici bir takım faaliyetleri ortaya koymak kolay bir iş değil. Genç delikanlı haliyle biraz zordur onları işte her zaman kazanmak ama ilgisini çekmek ama hiç yılmadan
hocam,
çalışmak
şimdi
lazım.
Sözünüzü balla kestim. Tabii bizim Avrupa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının veyahut da araştırma merkezlerinin diyelim tüm sivil toplumu katlayalım da önemli bir görevi var önümüzde. Onu sizinle 2 ay önce Ankara'da yapmış olduğumuz toplantıda ortaya koymuştuk. Evet. Artık burada yetişen 3. ve 4. nesil Türk nesillere bir Avrupa Türk diasporası vizyonunu geliştirmek ve bu gençlerin bu vizyon doğrultusunda sadece Hollandalı, Alman, Türk vatandaşı gibi değil, hem bu vizyon doğrultusunda içinde bulundukları ülkelere olan sorumluluklarını hatırlatmak hem de kültürel ve medeniyet olarak ait olmuş oldukları coğrafyaya olan borçlarını hatırlatmakta fayda var. Önümüzdeki dönemde biz işte sizler gibi göç uzmanlarıyla bu vizyon üzerinde çalışmak istiyoruz. Yani evet. Bunun tanımlanmasını, bunun ortaya konmasını ve gençlerde bunun tenakuz etmesini, bulmasını, karşılığının olmasını istiyoruz ki gençlerde zaten böyle bir hareketlilik de var. Diğer konuşmalarımda ifade etmiştim. Artık orta sınıf ortaya çıkıyor. Yani Hollanda'da 23 bin üniversite ve yüksek okul mezunu var. İşte 25 bin devam eden var. 22 bin girişimcimiz var. Yani 75 bin kişi gibi çok kaliteli böyle orta sınıf kitle var. Bu kitlenin bu vizyonuna sahip olduğu an artık yapacaklarını siz düşünün. Hem bu ülke için hem de Türkiye için hem de akraba ve topluluklar için siz düşünün. Bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum hocam.
Doğrudur. Bu diaspora ve transnasyonel topluluk konusunda teorik bir çalışma içerisindeyim ben. Diğer arkadaşlarla bu konuda görüşeceğiz mutlaka. Sağ olun, eksik olmayın.
Eyvallah.
Çok teşekkür ediyoruz Veys Bey programımıza katıldığınız için. Çalışmalarınızın devamını ve başarılarınızı diliyoruz. Hocam kısaca yarın 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü ve şehitleri anma günü biliyorsunuz. Ona da kısaca değinip programımızı kapatalım.
Efendim tabii bu Çanakkale Deniz Zaferi Türkiye tarihinin, Türk tarihinin, yakın dönem Türk tarihinin en önemli olaylarından bir tanesidir. Deniz Zaferi daha sonra devam edecek olan, başlayacak olan kara savaşlarının da aslında nasıl sonuçlanacağına ilişkin bir işaret olmuştur ve şöyle de değerlendirmek lazım. Balkan Savaşları'nın acısını, felaketini Çanakkale bir anlamda unutturmuş ve Kurtuluş Savaşı'nın da sanki müjdesini vermiştir. Yani Türkiye'nin yakın tarihinin ki 100. yılını yarın kutluyoruz Deniz Zaferimizin. Yani varlığını sürdürebilmesi için en önemli tarihi hadiselerden biri olmuştur. Büyük fedakarlıklarla, büyük acılarla ve büyük kahramanlıklarla kazanılmıştır Çanakkale Savaşları. Ama işte dediğim gibi yani en güçlü gemilerle, en güçlü şekilde, en güçlü ülkeler Çanakkale'nin geçilmez olduğunu acı bir şekilde tecrübe etmişlerdir. Ama işte Çanakkale'nin bugün bile bizim ruhumuzu okşayan, bize yön veren Ve bizi işte Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına olan bağlılığımızı bizim işte daha da pekiştiren bir önemli ağırlığı vardır. Yani bundan vazgeçmek mümkün değil ve hakikaten 100. yıl itibariyle de çok kıvanç doluyoruz. Tüm şehitlerimize şehirleri anma günü de itibariyle Allah'tan rahmet diliyor. Evet. Tekrar minnet ifadelerimizi tekrarlamak istiyorum.
Çok sağ olun hocam. Bize biz olduğumuzu hatırlatan evet. günlerden birisi evet. yarın. Evet. Değerli dinleyenler, 17 Mart'ta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya Salı günü 14 haberlerinin hemen ardından biz yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Hoşça kalın.